Ayrım 3, sayfa 21. Beni çağıran adamla tanışmıyorduk. Kendisini birkaç kere uzaktan görmüştüm. Hali vakti yerinde bir askeri doktor olduğunu, tekaüt olduktan sonra burada bir ev alarak yerleştiğini, sırf keyif için doktorluk ettiğini ve hastalardan para almadığını söylemişlerdi. Hali vakti yerinde olduğu halde yerleşmek için Gemlik'ten başka yer bulamamak, keyif için doktorluk etmek ve para almamak. Bunlar benim için pek anlaşılacak şeyler değildi. Herhalde orijinal bir adamcağız olacaktı. Adımı bilmesine ve bu kadar teklifsizce beni yanına çağırmasına pek hayret etmedim. Herhalde beni de ona bir söyleyen olmuştu. Yanına gittiğim zaman, "Çocuğum, affet beni," dedi. Ben oraya çıkacaktım ama gözüm yemedi. İnsan muayyen bir yaştan sonra yüksek yerlere ayağıyla değil kalbiyle çıkar. Kendimi tanıtayım. Ben gülümseyerek, "Zahmet etmeyin beyefendi, tanıyorum," dedim. O da buna şaşmadı. "Öyleyse mesele daha kolaylaştı," dedi. "Seni bir parça tanımayı merak ediyordum. O kadar. Benim evim şu karşıdaki ağaçların arasında ağaran beyaz evdir. Biz onu gördüğümüz gibi o da bizi ve tepedeki kireç kuyusunu görür. Birkaç akşamdan beri bu saatlerde orada birini gördüm. Bunun sen olduğunu tahmin ettim. Şimdi buradan geçerken yine görünce şüphem kalmadı. Birkaç kadar da çarşıda görmüştüm seni. Birinde baş muallime sordum. Söyledi. İyice bir çocuğa benzer ama biraz acayip halleri var. Kimseye sokulmaz," dedi. "Nene sokulsun senin," diyemedim tabii. Fakat bu senin için iyi bir not oldu. Ahbap olmalıyım bu çocukla diye düşündüm. Gülüyor olmalıydım ki, "Hayret ediyorsun galiba," dedi. Fakat ben pek sağır olmayan öyle acayip bir adamım işte. Sen, yaşta çocuklar, ihtiyarlardan pek hoşlanmazlar ama işine gelir mi böyle bir ahbaplık? Hep o söylemiş ve ben hemen hemen hiç ağzımı açmamış olduğum halde ona birçok şeyler söylemişim gibi zannederim ki ahbap olduk bile efendim dedim. Yavaş yavaş inen akşam karanlığında otlar ve dikenler arasında yer yer kaybolup çıkan bir keçi yolunu ağır ağır takibe başladık. Neler düşünmeye çıkıyordun o tepeye? Hiç, bin türlü çocukça şeyler efendim. Durdu, yüzüme baktı. Bilakis ben bir tek şey düşündüğünü zannetmiştim. Güldüm. Temin ederim ki değil efendim dedim. Aşık falan değilim. Pek inanmadığını anlatan bir gülümseyle yüzüme bakmakta devam ediyordu. O da olacak. O da olacak er geç dedi. Böyle sürüsünü kaybetmiş çoban gibi her akşam tepelerde dolaşıp kendi kendine grupları seyretmen onu beklediğini alamettir. Her çocuğun senin yaşındayken yaptığı ne var zaten? Bununla beraber şimdilik böyle bir şey olmadığına sevinmen lazım. Ben de sizin fikrinizdeyim efendim. Beni bıraktı, uzaklara bakmaya başladı. Tekrar yürümeye başlamıştık. 3-5 adım sonra bir kere daha durdu. Fakat yine de buna o kadar sevinmemek lazım. Bu dünyada ne var ondan başka? Allah belasını versin. Her neyse, bu tarafları o kadar karıştırmamalı. Zannederim en doğrusu bu efendim dedim. Bir eliyle bastonuna dayanmış, öbür elinin bir parmağıyla hafif hafif sırtıma vuruyordu. Bu vuruşlarla vücudumun içinde ne olduğunu anlamaya çalışan doktorun profesyonel jestine ne kadar benzemekteydi. Bir sual daha dedi. Madem ki aşık değilsin, o halde şairsin. Çünkü o da insanı kır yılanı gibi başıboş derelerde tepelerde dolaştırır. Bu sefer daha kuvvetle reddettim. O hiç değil efendim. Şerefimle temin ederim. Bu protestom o kadar çocukça bir hareketti ki ikimiz de güldük. Ömrümde bir tek mısra yazmaya heves etmiş değilim. Neyi ispat eder bu? Gitgide açılıyordum. En beklemediğim bir zamanda bana yakınlık gösterdiniz efendim dedim. Başka türlü bir insan olduğunuzu görüyorum. Sizden hakikati saklamamın ayıp olacağının farkındayım. Ben sadece muvaffak olmak isteyen bir insanım. Bu şehri, bu memleketi susta durduran büyük iş adamlarından biri. Böyleleri için büyük servetler kazanmak başta gelir. Benim için de öyle olmak tabidir efendim. Fakat asıl zevkim rastgele bir adam olmadığımı göstermek, bu bakımsız memleket için büyük şeyler yapmak. Ben kendimde bu ruhu, hatta bu kabiliyeti görüyorum. Tepeden gruba baktığım zaman gördüğüm şey bir güzel hayali değil. Aşağıdaki kayalıkta yepyeni bir fabrika, denizde onun meydana getirdiği şeyleri taşımaya gelmiş bir vapur. Görüyorsunuz, şiirle alakası olmayan maddi şeyler bunlar. Doktorun parmakları şimdi sırtımdan alnıma, şakaklarıma geçmişti. Sonra yanağıma dokunan hafif bir şamarla benden ayrıldı. Dikkatle, karışık bir alayla, "Şairin bundan alası olur mu çocuğum?" dedi. Garip bir ihtiyaçla ona bütün hayatımı ve bütün istikbal projelerimi söyledim. Konuşmam bittiği zaman gece tamamıyla inmiş, önünde ve arkasındaki küme küme ağaçlar arasında hemen hemen kaybolmuş bir bahçe duvarının önüne gelmiştik. Bu, onun ihtiyar bir hizmetçiyle tek başına yaşadığı evdi. İhtiyar doktoru sık sık bu evde görmeye başladım. Ben yaşta bir genç adamla bir ihtiyar arasında bu kadar yakın ve tam arkadaşlık. Ne yazık ki bu pek az sürdü. Bir cuma sabahı doktor evime uğradı. Ben penceredeydim. İçeri girmek istemeyerek sokaktan, "Delikanlı, haydi giyin, seninle Narlı Çiftliği'ne gidiyoruz," dedi. Bu seyahatin sebebini sormadım. Çok kere bunu kendi de bilmezdi. Yola çıktıktan sonra projeyi büsbütün değiştirdiğimiz, mesela bahçelerde gezecekken balıkçılara beraber denize çıktığımız olurdu. Maksat beraber bulunmaktı ve bu benim için bir ihtiyaç haline gelmeye başlamıştı. Daha doğrusu ben de onun kadar konuşkan bir insan haline geldim ve bazı heyecanlı münakaşalar edip lakırdıyı birbirimizin ağzından kaptığımız halde çok kere de uzun uzun susar ve her birimiz kendi ayrı düşüncelerimiz içinde kaybolup giderdik ki galiba büyük dostlukların sırrı da buradaydı. Bir paraşüt arabası içinde gölgelik bir yoldan ağır ağır Narlı Çiftliği'ne doğru yol alırken de öyle yapıyorduk. Ara sıra kasabaya inen köylülere rastlıyorduk. Doktor onlardan bazılarını tanıyor, arabayı durdurarak konuşuyor, hatta hastalar için reçeteler yazıyordu. Böylelikle Narlı'nın yarım saatlik yolunu belki 1,5-2 saatte aldık. Doktorun orada bir hastası olduğunu tahmin ediyor, o işiyle meşgulken kendi kendime çiftliğin etrafını gezmeyi düşünüyordum. Burası çiftlikten ziyade koruya benzeyen bir yerdi. Aziz Paşa diye eski bir saray paşasına aitti. Meşrutiyetten sonra İttihatçılara iyice bir vazgeçtisi olmuş, sonra İstanbul'u bırakarak burada yerleşmeye gelmişti. Gemlik'te onun için tuhaf tuhaf şeyler söylerler. Aynı zamanda onu severlerdi. Paşa çiftçilik iddiasındaydı. Fakat bunun bir nevi fantezi olduğu anlaşılıyordu. Doktor da onunla bir parça alay ederdi. "Dostlar alışverişte görsün kabilinden bir şey. Yoksa toprak kim, o kim?" derdi. Aziz Paşa'yı haftada 2 gün Gemli'ye uğrayan Neylüfer vapuruyla İstanbul'a gidip gelirken uzaktan görmüştüm. Şişman, kısa, kır sakallı 65 yaşlarında bir adamdı. Yerliler onun İstanbul'da kumar oynamaya ve hovardalık etmeye gittiğini söylerlerdi. Çiftlik kapısında arabadan inmediğimi gören doktor, "Ne bekliyorsun?" dedi. "Müsaadenizle ben sizi burada bekleyeceğim," dedim. O hayret etti. "Ne münasebet, paşa seni bekliyor." Birdenbire şaşırdım. "O halde ben de size aynı şeyi sorayım," dedim. "Ne münasebet, paşa beni nereden bilir? Benim gibi ayak takımından bir adamla ne işi olabilir?" Ben söyledim. "Galatasaray'daki çocuğuna haftada birkaç gün ders vereceksin. Çocuğu bir iki dersten döndürmüşler. 5-10 lira geçer eline. Fakat bunu neden daha evvel söylemediniz? Yani merasim mi bekliyordun?" Doktorun bu hallerine artık alıştığım için bir şey söylemeden arabadan indim. İrademi bu adamın eline teslim etmekten garip bir zevk duymaya başlar olmuştum. "Haber verseydiniz daha iyi giyinirdim," dedim. Bununla beraber en düşkün zamanımda bile giyinişime daima dikkat ederdim. Memur arkadaşlara uzak kalmamın bir sebebi de buydu. Bu dikkatim için beni kendimi beğenmiş şehirli bir adam gibi gördüklerini anlardım. Çiftliğin ön bahçesinden geçerken beni biraz tereddütlü ve neşesiz gören doktor bir aralık kolumu tutarak sordu. Bu adam için şunu, bunu söylerler ama Aziz Paşa efendi bir adamdır. Zaten bir cemiyetin içinde bir adamın fena görülmesi için bundan iyi sebep olur mu? Sonra sözünü asla sakınmaz. Budalalık, münasebetsizlik yapanları tava sapına çevirir. Tanrı'nın günü heriflerin zaten yaptıkları başka bir şey olmadığı için onun dilinden kurtulamazlar. Seni bunun için götürüyorum ya. Beni de haşlasın diye mi dedim. Yanağıma hafif bir şamar atarak güldü. Züppelik yapma dedi. Senin de budala ve münasebetsiz tarafların var ama başka türlü. Her neyse göreceksin. Paşayı biraz ilerideki ahırların birinde bulduk. İri bir Moskov atının ayağındaki yara ile uğraşıyordu. Silahlı ve kalpaklı iri bir uşağa günde 4 nöbet dereye sokacaksın ha, karışmam diye bağırıyordu. Uşak alçak sesle bir şeyler anlatmaya uğraşıyordu. Paşa sert bir sesle adamcağızı azarladı. Ne anlar o eşek böyle şeylerden? Def edersiniz ilaçlarını. O eşek baytar değil, doktor bile olamaz. Ahırın önünde kırık bir el arabasının kenarına ilişmiş olan ihtiyar arkadaşım, "Paşa, biraz nezaket," dedi. Aziz Paşa, iri bir bakır güğümde ellerini yıkarken cevap verdi. "Şahsına taalluku yok canım. Ben mesleklerden bahsediyorum." "Ey doktorluk baytarlıktan aşağı mı yahu?" Aziz Paşa cevap verdi. "Ne sandın ya? Doktor az çok kendi cinsinden hayvanlarla uğraşır. Baytar, dilleri ayrı olan başka cinsten hayvanlarla. Bırak ki biz de bazen 3 kişi birbirimizin ne dediğini anlamıyoruz." Doktor gülüyordu. "İyi mantık paşa, iyi mantık." Paşa, ağanın uzattığı peşkirle ellerini kurulayarak, "Ulan bu ne pislik, bulaşık bezi mi nedir bu?" dedi. Sonra tekrar bize dönerek, "Sonra baytarın vazifesi doktorunkinden daha faydalıdır," dedi. "Baytarın kurtardığı hayvan uslu uslu işine devam eder. Senin ara sıra kurtarabildiklerinin bu saatte ne pisliklerle meşgul olduğunu biliyor musun?" Doktor, "Yani sen adeta anarşist oluyorsun paşa," dedi. "Devlet düşkününün akıbeti daima budur." Bu şekilde konuşmalarına devam ederken el şakaları yapmaya bile başladılar. Aralarının çok iyi olduğunu görüyordum. İhtiyar arkadaşımın bu kadar ehemmiyetli bir adam olduğunu tasavvur edememiştim. Paşa orada olduğumun farkında değil gibi görünüyordu. Onlar konuşurken garip bir sıkıntı hissediyor, yanlış yaptım. Böyle büyük adamların arasında ne işim vardı benim? Kendimi uşak menzilesine düşürdüm diye düşünüyordum. Paşa birdenbire bana döndü. "Zahmetinize teşekkür ederim Şeref Bey," dedi. "Doktor, sizin enteresan bir genç olduğunuzu söyledi." "Yazık." Buna şaşırdım. Adımı bilmesi bile şaşılacak bir şey değil miydi? Görülüyor ki doktor ona benden uzun uzadıya bahsetmişti. Onun da ihtiyar arkadaşıma benzeyen garip bir adam olduğu anlaşılıyordu. Sıkıntım geçer gibi olmuştu. Aziz Paşa, "Kahveyi saray altında içsek mi çocuklar?" dedi. "Süleyman, bize 3 iskemle getir. Yahut daha iyisi şu hasırı al gel." Aziz Paşa'nın saray altı dediği birkaç yüz senelik muhteşem bir çınarın dibiydi. Aziz Paşa ağır ağır başını sallayarak, "Ben daha bu kadarcık çocukken bu çınar yine böyle bir şeydi," dedi. "Dallarının üstünde sofada gezer gibi yürür, en tepelere çıkmak için bütün gizli merdivenlerini bilirdim. Çiftlikte oraya Aziz Paşa Sarayı derlerdi. Tuhaf değil mi? Uşaklar, hizmetçiler paşalığı bana daha o vakit tevcih etmişlerdi. Zavallı Aziz Paşa artık ihtiyarladı. Sarayın merdivenlerine çıkamıyor artık. Fakat hani ölmeden bir kere tecrübe edeceğim. Vaktiyle çakıyla yazdığım yazılar vardı. Bakalım hala duruyorlar mı?" Paşa nedense benden çok hoşlanmıştı. Çiftliğini kendi gezdirmek istedi. Burasını çiftlikten ziyade koruya benzetenlere hak verdim. İçinde serçeler cıvıldaşan yemiş bahçeleri, küme küme ağaçlar arasında kaybolmuş loş meydanlıklara götüren ince ince yollar. Öyle meydancıklar ki insana zorla olmayacak şeyler düşündürüyor ve baştan çıkarıyor. Eski binayı işçilerine bırakmış, geniş bir havuzun yanına küçük bir köşk yaptırmıştı. Saz benizli, zayıf bir çocuk, iri bir köpeğin fotoğrafını almakla meşguldü. Aziz Paşa seslendi. "Adnan, onu bırak da yanımıza gel. Bak, hocan geldi." Sonra bana dönerek, "Tabiatta dehşetli bir hesap ve muvazene var azizim. Adnan, benim taban tabana zıddım. Biz babadan kalanı çok şükür yedik, temizledik. Bereket versin o, dehşetli iştahsız çıktı. Onun için kendine yiyecek bir şey bırakmadığıma pek hayıflanmayacak. Uslu filan bir çocuk ama tembel mi tembel. Allah yardımcın olsun Şeref Bey. Bak sana söyleyeyim Adnan. Eğer ikmal imtihanlarında sınıf geçemezsen bittin. Alim Allah seni mektepten alır, Çoban Ali'nin yanına yanaşma veririm. Neydi ikmale kaldığın dersler bakayım? Evvela ulûm-ü diniye değil mi? Bu dersi istidatsızlığının irisidir oğlum. Pek bir diyeceğim yok ama herhalde adam akıllı çalışırsın. Hocan da bu ders için pek emniyet verecek bir adama benzemiyor ama iyi fena bir şey yaparsanız. Sonra galiba hesaptan da ikmali var. Talebem yumuşak başlı ve tatlı bir çocuktu. Aziz Paşa ile doktor tavla oynarlarken Adnan bana kitaplarını getirdi. Günlerimizi kararlaştırdık, program yaptık. Sonra talebem fotoğrafımı almak istedi. Artık haftada 3 gün Narlı çiftliğine devam ediyordum. Bu benim için tatlı bir meşguliyet oldu. Dersimizi bitirir bitirmez Adnan'la bahçeye çıkıyorduk. Ben ona hesabı ve hele din derslerini nasıl öğrettiğimi bilmiyordum ama o bana fotoğrafçılığı çabucak öğretmişti. Aziz Paşa çok kere akşam yemeğini alıkoyuyor, doktoru getirmek için de arabasını gönderiyordu. Aziz Paşa gün görmüş ve oldukça da okumuş bir adamdı. Delişmen tavırları altında doktor gibi onun da ağır bir tarafı ve gizli bir hissi vardı. Bir gün yine derse geliyordum. Çiftliğin dış bahçesinde paşaya rastladım. Çarşaflı bir genç kıza bastonuyla bazı ağaçları göstererek bir şeyler anlatıyordu. Başımı önüme eğdim ve çekingen bir selamla geçmek istedim. Fakat o beni yolumdan çevirdi. Kaçma Şeref Bey, yabancı değil, benim prenses. Pangaltı'daki Fransız mektebini bitirdi. Buraya çiftçilik yapmaya geliyor. Niye öyle yabani gibi duruyorsun? Sana kızımı takdim ediyorum. Seni ona medeni bir adam diye tanıtmıştım. Sıkılarak başımı kaldırdım. Aziz Paşa'nın kızıyla bir lahza göz göze geldim. Paşa devam etti. Prensesle epey zamandan beri ayrı yaşıyordum. Bana ağır geldi ama ne yaparsın? Tahsil ve terbiye görmeden olamazdı. Şimdi artık prensesle muhabbeti yeniden kaynaştıracağız. Kız gülerek şikayet etti. Paşa baba, artık bu prenses sözünü bıraksanız. Paşa, yo seni ya. Beni paşa diye diye paşa yaptılar. Ben de prenses diye diye seni prenses yaparım belki. Şimdi Mısır'la prensler dadandı beyaz kadın avcılığına. Bakalım sana da zengin bir kısmet çıkar belki. Sörlerin sana ne öğrettiklerinin pek farkında değilim ama Fransızcayı çatır çatır konuşuyorsun maşallah. Kız bu şakaya darılır gibi oldu. Lakin paşa bunu görünce daha ziyade çullandı. Yani eskiden kızmıyordun da şimdi niye kızıyorsun? Artık gerçekten kocaya varmak yaşına girdin diye mi? Üçümüz de gülüyorduk. O vakit daha dikkatli bakmaya cesaret ettim. Zarif çehreli, ela gözlü, kumral bir genç kızdı. Paşa ikimizi iki yanına alarak yürümeye başladı. Seniha Adnan gibi man kafa çıkmadı. Pek iyi çalıştı doğrusu. Zararsız bir şehadetname aldı. Frenkçesi yolunda fakat Türkçesi berbat. Hele bir yazısı var ki bastonun ucu ile bir sümüklü beceri göstererek bunu bir kağıt üstüne bırak. Seniha ile yazı imtihanına girsin. Aziz Paşa birdenbire durdu. Elini alnına götürdü. Ne ala, aklıma geldi. Yahu Seniha, Şeref Bey senin Türkçene biraz yardım etsin ha? Ne dersin? Ala olur, ala. Gelecek dersten itibaren kızımla da biraz meşgul oluver Allah aşkına Şeref Bey. Sonra bir kere daha durarak düşündü ve güldü. Buralarda genç bir erkeğin genç bir kıza ders vermesini şüpheli görürler ama ziyanı yok. Hatta daha iyi. İki de bir de sana görücü göndermeye kalkıp yüreğimi oynatmazlar. Dedim ya, biz Mısırlı prens avına çıkmak üzereyiz şimdi. Kız, izin verir misiniz içeriye gireyim baba, dedi. Biraz işim var. Aziz Paşa onu elinden tutarak, pardon prenses, dedi. Tövbe. Bir daha söylemem böyle şeyler. İcap ederse Mısırlı prensi aramızda konuşuruz. Şimdi bu saatte ondan daha acele bir işimiz var. Arabayı hazırlasınlar da gezmeye çıkalım. Su başına kadar gideceğiz. Biraz sonra paraşol araba hazır olunca paşa, senden özür dilerim prenses, dedi. Sana lüks hayat için hazırladıktan sonra karpuz arabasına bindirmek ayıp ama düşünemedim daha evvelden. 2 haftaya kalmadan sana yepyeni bir fayton getirteceğim İstanbul'dan. Bu senin için diploma hediyesi yerine geçer. Baba kız arasında küçük bir ağız dalaşı oldu. Kız bu yeni arabanın tamamıyla lüzumsuz bir lüks olduğunu, kendisinin böyle şeyleri zaten sevmediğini söylüyordu. Paşa onun dilinin altındakini çekinmeden açığa vurdu. Benim için müsrif diyorlar, borçlu diyorlar. Senin de kulağına geldi elbette. Aklın sıra beni korumak istiyorsun değil mi? Bana bak prenses. Her kaprisine eyvallah. Fakat bana kahyalık etmene tahammül edemem. Derhal bozuşuruz. Zaten rahmetli annenle de bunun için aramız bozuk gitmemiş miydi? Yani şimdi de sen bana vasilik etmeye kalkarsan seninle de kötü kişi oluruz. Kadınlar saltanatı kurulamaz benim evimde. Ben devlet idare etmiş adamım. Nasıl idare ettin derseniz o da başka mesele ama. Kız şaşırmıştı. Ailenin iç yüzüne ait şeyleri babasının bir yabancı yanında bu kadar açıklıkla dökülüp saymasını beklemiyordu. Paşanın sözlerinin lüzumundan fazla doğru olduğunu anlatan bir telaş ve utangaçlıkla gülerek ''Onlar nasıl sözler paşa baba? Rica ederim.'' diyordu. Fakat paşa onu dinlemiyor, daha fazla azarak bana dönüyordu. Lüksü sevmezmiş. Bana mı anlatıyorsun bunu? Bir gün İstanbul'da bir nazır otomobiline hasretle bakan, sen de nazır olsaydın bana da alırdın değil mi baba diye ağlayan sen değil miydin? Aman baba, ben parmak kadar çocuktum o zaman. Sizin parmak kadarınız da birdir, kavak kadarınız da. Ben nazır değilim. Devlet kapısından defedilmiş bir adamım ama şimdi inadıma araba yerine bir otomobil getirteceğim sana. Yalnız hangi yollarda yürüteceğiz? Allah cezasını versin. Görüyor musun Şeref Bey? Ben ona şurasını bir parça sevdirsem, bir iki sene yanımda alıkoyarım belki diye ne hokkabazlıklar yapacağımı bilemiyorum. O bana neler söylüyor. Seniha bu defa eliyle onun ağzını kapadı. Paşa baba, ne istersen yap, böyle konuşma. Paşa, gel de kızma. Yalnız hareketlerime değil, sözlerime de gümrük koyacak. Çek elini oradan diyor. Fakat aynı zamanda o eli ağzından ayıramıyor, öpüyordu. Ne kadar seviyorlardı birbirlerini. Aziz Paşa karşılarına oturmamı istemeyerek arabada bir yanına beni, bir yanına kızını aldı. Paşa şişman olduğundan pek iyi sığışamıyorduk. Tekrar karşılarına geçmeyi teklif ettim. Bana da çattı. Müsaade edin, hoca nasıl oturur talebesinin karşısına? Israr ederseniz onu geçireyim oraya. Fotoğrafçılık gibi arabacılığa da merakı olan Adnan, arabacının yanına binmişti. Hevesle elindeki kamçıyı şaklattı ve azılı bir at bizi ağaçlıklar arasında koşturmaya başladı. İyi gidiyorduk. Fakat bir zaman sonra yol daraldı ve bozuldu. Sarsıntı fazla rahatsız etmeye başlayınca paşa, ''İnsek mi çocuklar?'' dedi. ''Gideceğimiz yere kestirmeden daha çabuk varabiliriz.'' İndik. Yandaki gölgeli ve dar bir patikaya saptık. Sonra o da kaybolunca ağaçların arasında rastgele yürümeye başladık. Arabacının kamçısını elinden bırakmamış olan Adnan, ara sıra çalılıklara vurarak kuş kaldırıyor, bana ''Buraya av tüfeğiyle gelelim bir gün muallim bey.'' diyordu. Seniha, ''Av tüfeği kullanmak için daha çok küçüksün.'' dedi. ''Ökseyle gelmek istersen belki.'' Paşa bana gülerek göz kırptı. ''Görüyorsunuz ya Şeref Bey, mutlaka birine tahakküm etmeye ihtiyacı var bu kızın. O biri de her kim olacaksa Allah yardımcısı olsun.'' Seniha, paşanın yine bir mesele çıkarmasından korkarak sustu ve başını önüne eğdi. Ayrım sonu, sayfa 33.